Ayrım 12, Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 143. Kurtlar seni kamerada çıplak kanlar içinde beni beklerken buldum. İçeri girdiğimde gülümseyerek karşıladı. Haydi işe koyul doktor, anlaşılan bu yolculuk pek parlak geçmeyecek. Sen olmasaydın hayalet ne olurdu bilmiyorum. Eğer becerebilseydim sana şükranlarımı bildirirdim. Hayaletin ne kadar fakir bir ecza kutusuna sahip olduğunu biliyordum. Kamera sobasında su ısıtıp yarasını sarmak için gerekli şeyleri hazırlarken o kendi kendine konuşuyor, gülüyor, yaralarını kontrol ediyordu. O zamana dek onu çıplak görmemiştim. İnsanlarla hele görünüşleriyle fazla ilgilenmemiştim ama güzelliklerini takdir edebilecek yeteneğim vardı. Kurtlar senin vücudunun güzelliğine hayran olduğumu söylemeliyim. Kasaradayken öbür adamlara dikkat etmiştim. Çok kuvvetli olmalarına rağmen bir eksiklikleri vardı. Kısa ya da uzun bacaklar, oradan buradan çıkmış kemikler, simetriyi bozan bir çarpıklık, fazla irilik ya da ufaklık. En güzelleri ufti uftiydi ama onunkisi de daha çok kadınca bir güzellikti. Kurtlarsen ise tam bir erkek tipiydi. Bir tanrı kadar güzel olduğu söylenebilirdi. Hareket ederken ya da kollarını kaldırınca yumuşak teninin altında iri adaleler oynuyordu. Sadece yüzünün güneşten yanmış olduğunu söylemeyi unuttum. Vücudu bembeyazdı. Kafasındaki yarayı yoklamak için elini kaldırışını hatırlıyorum. Hayranlıkla kolundaki adaleleri seyrettim. Sanki canlıydılar. Bir zamanlar boğazımı sıkan, sonra da birçoklarına vuran bu adalelerdi. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. Olduğum yerde hareketsiz kalmıştım. Elimdeki sargı bezi açılıp yere dökülmüştü. Birden bana baktı ve kendisini seyretmekte olduğumu fark etti. ''Tanrı sizi güzel yaratmış.'' dedim. ''Öyle mi?'' diye cevap verdi. ''Çoğu kez ben de senin gibi düşünüp neden olduğunu merak ettim.'' ''Çünkü'' diye söze başladım. Fayda diye sözümü kesti. Bu vücut yararlı olmak için yaratılmış. Bu adaleler yaşantıyla benim aramdaki canlıları tutmak, koparmak ve mahvetmek için yaratılmış. Hiç diğer canlıları düşündün mü? Onların da tutmak, koparmak ve mahvetmek için şu ya da bu çeşit adaleleri var. Ama onlar yaşantıyla benim arama girdiklerinde ben onları yenerim. İşte ancak bu biçimde açıklanabilir. Ama bu güzel bir şey değil diye karşı çıktım. ''Yaşantı güzel değil demek istiyorsun ama yine de beni beğeniyorsun, şunu görüyor musun?'' Bacaklarını birbirinden ayırıp uzattı. Bütün adaleleri meydana çıkmıştı. ''Dokun onlara!'' diye emretti. Çelik kadar serttiler. Birden tüm vücudumun gerildiğini hissettim. Kalçalarında, sırtında, omuzundaki adaleler meydana çıkmıştı. Kollarını hafifçe kaldırmış, parmaklarını bükmüştü. Hatta gözlerindeki ifade bile değişmişti. Daha dikkatli, daha ölçülü, daha bir savaşçı ifade taşıyordu. Düzenlilik ve denge dedi, vücudunu eski haline getirerek. Yere sağlam basacak ayaklar, üstünde duracak bacaklar ve ben ölmemek için öldürme mücadelesine girişmişken işime yarayacak kollar, ayaklar, dişler ve tırnaklar. Bunun nedeni olamaz. Fayda en açıklayıcı kelime. Onunla tartışmadım. Bu ilkel yaratığın mücadeleci gücünü görmüştüm. Büyük bir savaş gemisinin makinalarını görmüş kadar etkilenmiştim. Giriştiği o mücadeleden sonra almış olduğu yaraların azlığı beni şaşırttı. Onları dikkatle sardım. Güvertedeyken başına yediği darbe kafasını 4-5 santim yarmıştı. Onun söylediklerini yerine getirerek önce yaranın kenarını tıraş ettim, sonra temizleyip sardım. Bacağının üst tarafı kötü bir biçimde ısırılmıştı. Bunu kavganın başında bir tayfanın yaptığını söyledi. ''Şunu da belirtmeliyim ki Humble, oldukça becerikli bir adamsın.'' diye konuşmaya başladı kurtlar sen işimi bitirince. ''Bildiğim gibi bir ikinci kaptana ihtiyacım var. Bundan böyle ikinci kaptan sen olacaksın.'' Ayda 75 dolar alırsın. Herkes de sana Bay Van Weyden der.
Ben denizcilikten anlamam biliyorsunuz diye mırıldandım.
Hiç gerekli değil.
Yüksek yerlerde hiç gözüm yok diye karşı çıktım. Şimdiki durumumda yaşantıyı yeterince değerli buluyorum. Hiçbir tecrübem yok. Önemsiz olmanın da belirli kazançları vardır. her şey halledilmiş gibi gülümsedi. Bu Allah'ın belası gemide ikinci kaptan olmayacağım diye bağırdım. Suratının asıldığını, bakışlarının hainleştiğini hissettim. Odanın kapısına doğru ilerleyerek, ''Ve şimdi Bay Fan Bey'den iyi geceler.'' dedi.
''İyi geceler Bay Larsen.'' diye cevap verdim. Çıkıp çıkmadığı belli olmayan zayıf bir sesle.
Bölüm 16. İkinci kaptan oluşumda beni en çok sevindiren şey artık bulaşık yıkamamamdı. Ama bir ikinci kaptanın en basit görevlerini bile bilmiyordum. Eğer tayfalar bana acımasalardı halim felaket olurdu herhalde. Ne yelkenler, ne halatlar, ne de gemi hakkında tek bir bilgim yoktu. Ama tayfalar, özellikle Louis, bana yardım için ellerinden geleni yaptılar. Avcılarla durum daha da başkaydı. Onlar beni bir çeşit şaka olarak kabullenmişlerdi. Aslında benim gibi bir kara adamının bir geminin ikinci kaptanlığını yapması bana da bir çeşit şaka gibi geliyordu. Fakat başkalarının beni bir şaka olarak görmesi değişik bir şeydi. Gerçi hiç yakınmadım. Ama kurtlar sende bana gerekli saygının gösterilmesi için zavallı Johansen'e yaptıklarından daha fazlasını yaptı. Tehditler, kavgalar pahasına avcıları hizaya getirdi. Bundan sonra gemide ben artık Bay Van Weyden'dim. Sadece kurtlar sen o da yalnız olduğumuzda beni hımbıl diye çağırıyordu. Her şey çok şaşırtıcıydı. Eğer biz yemekteyken rüzgar yönünü değiştirse kalkarken bana Bay Van Weyden lütfen rotayı kontrol edebilir misiniz diyordu. Ben de güverteye çıkıp Louis'i buluyor, yapılacak şeyleri ondan öğreniyordum. Birkaç dakika sonra öğrettiklerini iyice dinleyerek kafama yerleştirip emirleri yerine getirmeye çalışıyordum. Bir keresinde daha ikinci kaptanlığa yeni başladığımda tam emirler vermeye başlamıştım ki kurtlar sen birden ortaya çıkıverdi. Prosunu içip iş tamamlanıncaya kadar sessizce bekledi ve sonra da yanıma geldi. Hambal dedi. Özür dilerim Bay Van Bey'den, seni kutlarım. Bana kalırsa artık babanın bacaklarını mezara gönderebilirsin. Artık kendi bacaklarının üstünde durmasını öğrendin. Biraz daha halatlar ve yelkenler hakkında bilgi edinip birkaç fırtına geçirirsen bu yolculuğun sonunda böyle bir uskunayı idare edebilecek duruma gelebilirsin. Johansen'in ölümünden avcılık bölgesine gelinceye dek geçirdiğimiz bu süre hayaletteki en güzel günlerimdi. Kurtlar sen bana anlayışlı davranıyor, tayfalar yardım ediyordu. Thomas Margridge'le bile aram düzelmişti. Günler geçtikçe kendimden gurur duymaya başladığımı söyleyebilirim. Garip bir durumdu bu. Benim gibi bir kara adamı ikinci kaptan olmuştu ve yine de işleri yürütebiliyordu. Bu kendimden gurur duyduğum günlerde hayaletin kuzeye, sonra da batıya, su alacağımız küçük adalara doğru gidişinden hoşlandığımı söyleyebilirim. Ama mutluluğum sürekli değildi. Geçmişteki büyük dertlerle gelecekteki büyük dertler arasında nispeten daha az sıkıntılı geçen bir süreydi bu. Çünkü hayalet tayfalar için hala bir cehennem gemisiydi. Bir an bile huzur içinde geçmiyordu. Onu öldürmeye kalktıkları için kurtlar sen sabah öğle akşam, hatta geceleri bile hayatı onlara zehir etmeye uğraşıyordu. Küçük şeylerin psikolojisini iyi biliyordu. Tayfaları da çıldırtan bu küçük şeylerdi. Yanlış yere konulan bir boya fırçasının düzeltilmesi için Harrison'ın yatağından kaldırıldığını, iki kişinin ise ona yardıma gönderildiğine tanık olmuştum. Evet, belki bu küçük bir şeydi. Fakat bunlardan binlercesi bir araya gelince kasaradaki adamların ne hale geldiklerini belki anlayabilirsiniz. Tabii huzursuzluk vardı ve ara sıra küçük isyanlar da oluyordu. Yumruklar atılıyor, iki ya da üç kişi her zaman efendileri olan o insan canavarının açtığı yaraları iyileştirmeye çalışıyordu. Leach ile Johnson, kurtlar senin gazabının iki özel kurbanıydı. Johnson'ın yüzünde görülen o melankolik ifade beni çok üzüyordu. Leach'in durumu başkaydı. Onun içinde çok daha savaşçı bir ruh yatmaktaydı. Üzülmeye vakti olmayacak kadar kızgındı. Kurtlar seni görünce dudakları büzülüyor ve bana kalırsa bilinçsizce o korkunç ve düşmanca sözleri söylemeye başlıyordu. Bir hayvanın sahibini takip edişi gibi onun gözleriyle kurtlar seni izlediğini gördüm. Bir yandan da durmadan omurdanıyordu. Bir kez de güneşli bir günde bir emir vermek için omuzuna dokunduğumu hatırlıyorum. Bana arkası dönüktü. Elimi omzuna koyar koymaz sıçradı ve yüzünü bana döndü. Bir an için beni nefret ettiği o insan sanmıştı. Gerek o gerekse Johnson, ellerine geçen ilk fırsatta kurtlar seni öldürebilirlerdi. Ama böyle bir fırsat bir türlü ele geçmiyordu. Kurtlar sen onlar için çok fazla kurnazdı. Üstelik ellerinde uygun silahlar da yoktu. Sadece yumruklarıyla hiçbir şey yapamazlardı. Birçok kereler Leach'le dövüşmüşlerdi. Leach her zaman ona karşı çıkmış, vahşi bir kedi gibi önce dişleri ve tırnaklarıyla mücadele etmiş ama sonunda kendini baygın bir halde güvertede bulmuştu. İçindeki şeytan kurtlar senin içindekiyle mücadele ediyordu. Aynı anda güverteye çıktıklarında küfretmeye, hırlamaya ve birbirlerine vurmaya başlıyorlardı. Hiçbir şey söylemeden Lee için kurtlar senin üstüne atıldığını görmüştüm. Bir keresinde attığı bıçak kurtlar senin boğazını yalayarak geçmişti. Bir keresinde de kafasına çelik bir çubuk attı. Gitmekte olan bir gemide onun hedefini bulması oldukça zordu. Ama kameradan çıkmakta olan kurtlar senin kafasının hemen yanına düştü. Bir başka zamanda avcıların kaldıkları yere girip dolu bir tüfek alarak güverteye koşarken onu Carefoot yakalayarak elinden silahı aldı. Kurtlar senin neden onu öldürüp bu işi bitirmediğini merak ediyordum. Ama o sadece gülüyor, eğleniyormuş gibi görünüyordu. İnsanların vahşi hayvanları evcilleştirmesinden aldıkları zevk gibi o da bundan büyük bir haz duyuyordu. Yaşantı bir insanın elinde olunca dedi bana daha heyecanlı oluyor. İnsan doğuştan kumarbazdır. Yaşantı ise onun ortaya koyabileceği en büyük şeydir. Kaybetme tehlikesi ne denli büyük olursa heyecan da o denli fazlalaşır. Leach'in ruhuyla kumar oynama zevkinden kendimi neden mahrum edeyim? Aslında bir bakıma da ona iyilik ediyor sayılırım. Alınan zevk karşılıklıdır. Gemideki diğer adamlardan daha iyi bir hayat yaşıyor o ama farkında bile değil. Çünkü onların sahip olmadığı bir şeye sahip. Bir nedeni var, beni öldürmek istiyor. Beni öldürebilme umudu var. Gerçekten öyle hımbıl. Çok derin bir yaşantısı var bugünlerde. Şimdiye dek hiç böyle yaşayıp yaşamadığını merak ediyorum. Kimi zaman bana öylesine hırsla saldırıyor ki onu kıskanıyorum. Ama korkakça bir şey bu diye bağırdım. Bütün avantaj sizde. Peki öylese sen mi korkaksın ben mi diye sordu ciddi ciddi. Durum hiç de hoş değil. Bunu düşününce kendi vicdanınla mücadele ediyorsun. Eğer gerçekten kendine karşı doğru olsaydın Leach ve Johnson'la birlik olurdun. Ama korkuyorsun. Korkuyorsun. Yaşamak istiyorsun. İçindeki yaşantı ne pahasına olursa olsun yaşaman gerektiğini söylüyor. İşte böylece en güzel düşlerine bile karşı çıkıp o küçük prensiplerine karşı günaha girerek yaşıyor ve eğer cehennem varsa ruhunu doğruca oraya yolluyorsun. Heh, ben daha cesurum. Kendi içimdeki yaşantının gereklerine karşı doğruyum. Onun için günah işlemiyorum. Kendime karşı samimiyim. Ama sen değilsin. Söylediklerinde gerçek payı vardı. Belki de sonuç olarak ben korkakça davranıyordum. Bunu daha çok düşündükçe onun söylediklerini yapmak, yani onu öldürmek için Johnson ve Leach'le birleşmek görevimmiş gibi geldi bana. İşte burada da atalarımın vicdanı beni etkiliyor, doğru kabul ettiğim için cinayet bile işletmeye kalkıyordu bana. Bu fikir üstüne oldukça çok düşündüm. Dünyayı böyle bir canavardan kurtarmak iyi olacaktı. İnsanlar daha mutlu, hayat ise daha yaşanır bir hale gelecekti. Geceleri yatağında uyumayıp durmadan bunu düşünüyordum. Kurtlar sen aşağıdayken gece nöbetleri sırasında Johnson ve Leach ile konuştum. İkisi de umutlarını yitirmişlerdi. Leach boş yere savaşmaktan yorgun düşmüştü. Ama bir gece elimi tutup şöyle dedi. İyi bir insansınız Bay Van Weyden ama olduğunuz yerde kalıp çenenizi kapatın. Hiçbir şey söylemeyin. Biz ölü insanlarız, bunu biliyorum. Ama yine de çok ihtiyacımız olduğu bir anda bize yardım edebilirsiniz. Ertesi gün Wainwright adası göründükten sonra kurtlar sen ağzını açıp konuştu. Johnson ve Leach ona saldırmışlar. O da az önce onları kırbaçlamıştı. Leach dedi, seni bir gün öldüreceğim. Bunu biliyorsun değil mi? Gemici omurdandı. Sana gelince Johnson, ben senin işini bitirince ve sen yaşamaktan öylesine tıkanacaksın ki günün birinde şuracıktan atacaksın kendini, bak görürsün.
Bu bir fikirdi dedi bana içeri girdiğimizde, ama bunu yapacağına bir aylık maaşına bahse girerim.
İçimde hep kaptanın kurbanlarını su doldururken kaçacaklarına dair bir umut vardı. Ama kurtlar sen yeri iyi seçmişti. Hayalet ıssız kumsalın yarım mil açığına demirledi. Etraf hiçbir insanın kolay aşamayacağı yanar dağlarla çevriliydi. Burada kendi denetimi altında, o da kıyıya çıkıyordu. Leach ile Johnson küçük fıçıları doldurup kumsaldan aşağı yuvarlıyorlardı. Sandallardan birine atlayıp özgürlüğe kavuşmaları için hiçbir umut yoktu. Bununla beraber Harrison ile Callie bunu denedi. Görevleri bir sandalla gemiyle kıyı arasına gidip gelmek ve her seferinde bir fıçı taşımaktı. Yemekten az önce boş bir fıçıyla kumsala doğru giderlerken birden yollarını değiştirip sola doğru döndüler ve özgürlükle aralarındaki tek engel olan yarımadaya doğru ilerlemeye başladılar. Adanın arkasında Japon köyleri vardı. Henderson'la Smoke'un bütün gün güvertede dolaştıklarını görmüştüm. Şimdi neden orada olduklarını anladım. Tüfeklerini alıp kaçanların üstüne ateş açtılar. Oldukça soğukkanlı bir gösteriydi bu. Kurşunlar önce kayığın iki yanında sulara gömüldüler, sonra adamlar yollarına devam ettikçe daha çok yakına düşmeye başladılar. ''Bak şimdi Kelly'nin sağ küreğine vuruşumu seyret.'' dedi Smoke dikkatle nişan alarak. Dürbünle bakıyordum ve o ateş ettikten sonra küreğin ucunun kırıldığını gördüm. Arkasından Anderson Harrison'ın sağ küreğinin ucunu kırdı. Bunu öbür küreklerin kırılması izledi. Adamlar tahta parçalarıyla gitmeye çalıştılar ama çok geçmeden bunlar da ellerinden uçtu. Sonunda vazgeçtiler ve kurtlar senin karadan gönderdiği bir kayık gelip kendilerini gemiye çekinceye dek beklediler. O gün öğleden sonra demir alıp hareket ettik. Önümüzde 3 ya da 4 aylık bir av süresi vardı. Büyük bir üzüntüyle işimin başına koyuldum. Hayaletin üstüne bir cenaze karamsarlığı çökmüş gibiydi. Kurtlar sen yine o garip baş ağrılarından birine yakalanmış yatıyordu. Harrison dümene yaslanmış gemiyi idare ediyordu. Diğer adamlar sessizdiler. Bir keresinde Kelly'yi kasaraya açılan deliğin önünde başını dizlerinin arasına almış, ellerini kafasının üstünde birleştirmiş otururken buldum. Johnson kasarada yatmış, gözlerini tavana dikmişti. Kurtlar senin yaptığı o korkunç ihaneti hatırladım. Gerçekleşecek gibiydi. Onu konuşturarak düşünceden alıkoymak istedim ama üzgün üzgün gülümsedi ve cevap vermedi. Yerime döndüğümde Leach ile karşılaştım. ''Sizden bir şey isteyeceğim Bay Van Bey'den.'' dedi. ''Eğer bir daha San Francisco'yu görme şansına erişirseniz Matt McCarthy'yi bulur musunuz? Babamdır. Tepenin üstünde Mayfair Pastanesi'nin arkasında terzi atölyesi vardır. Herkes tanır onu. Kolayca bulursunuz. Kendisine onu üzdüğüm ve yaptıklarım için pişman olduğumu söyleyeyim. Ve kendisine benim tarafımdan Allah razı olsun deyin.'' Kafamı salladım. San Francisco'ya hep beraber gideceğiz de işledim. Matt McCarthy'yi görmeye gittiğimde sen de yanımda olacaksın. Size inanmak isterdim dedi elimi sıkarak ama inanamıyorum. Biliyorum kurtlar sen işimi bitirecek benim. Bütün arzum bunu bir an önce yapması. Yanımdan ayrıldığında ben de aynı şeyi istediğimi fark ettim. Nasıl olsa olacağına göre bir an önce olması daha iyiydi. Gemideki kasvet beni de sarmıştı. En kötü şey kaçınılmaz gibi görünüyordu. Saatlerce güvertede dolaşıp kurtlar senin o ters fikirlerini düşündüm. Neydi bütün bunlar? İnsanların ruhlarının mahvını önleyecek yaşantının o büyüklüğü neredeydi? Evet, bu yaşantı ucuz ve acıklı bir şeydi. Ne denli çabuk biterse o denli iyi bir şeydi, kurtulmaktı bu. Ben de küpeşteye dayanıp denize baktım. Er geç onun o soluk yeşil sonsuzluğuna gömüleceğimden emindim. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 154.